Kitap, Bakırköy Rıfat Ilgaz İlçe Halk Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için seslendirilmiştir. Telif Hakları Yasası Ek 11. madde gereğince görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır.
Kitabın adı Kurtlar İmparatorluğu. Kitabın yazarı Jean-Christophe Grange. Çeviren Şevket Deniz. Kitabın türü polisiye gerilim. Kitabın yayın evi Doğan Kitapçılık. Kitabın basım tarihi Eylül 2006. 35. baskı. Kitabın toplam sayfa sayısı 405. Okuyan Funda Bayraktaroğlu. Arka kapak. Her şey korkuyla başladı ve yine korkuyla sona erecek. Gerçekten etkileyici bir yazar. The Guardian. Grange güçlü bir kalem, onu seviyorum. Anita Bruckner, The Spectator. Eleştirilere, mantığa, gerçeğe meydan okuyan bir kitap. The Washington Post. Paris'te sokak sokak, cadde cadde yaşanan bir kedi fare oyunu. İstanbul'a kadar süren ve Nemrut Dağı'nda sona eren bir kaçma kovalamaca. Jean-Christophe Grange'a yaraşır bir kitap. La Monde. Seri cinayetler, uyuşturucu kaçakçılığı, Strasbourg-Saint-Denis arasındaki küçük Türkiye, Fransız polisindeki iç hesaplaşmalar, tıbbın karanlık amaçlara alet edilmesi. Paris'i kana boyayan Türk mafyası. Kızıl Nehirlerin, Taş Meclisi'nin ve Leyleklerin Uçuşu'nun yazarı. Grange'dan yine çarpıcı, yine soluk soluğa bir roman. Kitabın yazarı Jean-Christophe Grange, 1961'de Fransa'da doğdu, çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Paris Match için gezi, macera röportajları, Figaro magazin için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye'de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Kızıl Nehirler, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Siyah Kan, yazarın Türkçe'de çıkan diğer kitapları. Ayrıca Grange'in Zener'in Laneti, Sibyl adlı bir de çizgi romanı var. Kurtlar İmparatorluğu 1. Bölüm. Priscilla'ya Ayrım 1. Kırmızı. Anna Hames gitgide kendini rahatsız hissediyordu. Deney en ufak bir tehlike içermiyordu ama o anda beyninin içinin okunabilecek olması onu derinden etkiliyordu. Mavi. Yarı karanlık bir odanın tam ortasına yerleştirilmiş, inoks bir masanın üzerine uzanmıştı. Kafası beyaz ve yuvarlak bir makinenin ortasındaki deliğin içine yerleştirilmişti. Yüzünün tam karşısında, başının üzerine hafif eğik bir konumda tespit edilmiş bir ayna vardı. Aynanın üzerinde bir projeksiyon makinesinden yansıyan küçük küçük kareler görülüyordu. Tek yapması gereken aynanın üzerinde beliren renkleri yüksek sesle söylemekti. Sarı, sol koluna bağlı serum yavaş yavaş vücuduna akıyordu. Doktor Eric Ackerman ona bunun radyoaktif bir izotop çözeltisi olduğunu, beynin içindeki kan akışının yerini saptamakta kullanıldığını açıklamıştı. Farklı renkler birbiri ardına aynada beliriyordu. Yeşil, turuncu, pembe, sonra ayna karardı. Anna hareketsiz yatıyordu, sanki bir lahdin içindeymişçesine kolları vücudunun iki yanındaydı. Sol tarafında birkaç metre uzakta Eric Ackerman'la kocası Laura'nın durduğu cam kabinin su yeşili ışığını görüyordu. İki adamı monitörlerin karşısında nöronlarının aktivitesini dikkatle takip ederken hayal ediyordu. Kendini gözetlenmiş, yağmalanmış, özel hayatının tüm gizli yanlarına tecavüz edilmiş gibi hissediyordu. Kulağına takılı küçük alıcıdan Ackerman'ın sesini duydu. ''Çok güzel Anna, şimdi kareler hareket etmeye başlayacak. Sen sadece onların hareket yönlerini belirleyeceksin. Her seferinde tek kelimeyle sağ, sol, yukarı, aşağıya...'' Sonra geometrik şekiller yer değiştirmeye başladı. Küçük balıklardan oluşan bir sürü gibi esnek ve akışkandı. Alacalı, karışık, renkli bir mozaiği andırıyordu. Anna kulağına bağlı mikrofona konuştu. Sağ. Kareler çerçevenin üst kenarına doğru yükseldi. Yukarı. Bu uygulama birkaç dakika sürdü. Yavaş, tek düze bir sesle konuşuyordu. Kendini uyuşmuş hissediyordu. Aynanın ısısı uyuşukluğunu daha da arttırıyordu. Her an uykuya dalabilirdi. Buna daha fazla engel olamazdı. "Çok iyi," dedi Ackerman. "Sana bu kez farklı biçimlerde anlatılmış bir hikaye sunacağım. Bu versiyonları çok dikkatle dinle." "Peki ne söylemem gerekiyor?" "Hiçbir şey. Sadece dinlemen yeterli." Birkaç saniye sonra kulaklıktan bir kadın sesi duyuldu. Yabancı bir dilde konuşuyordu. Seslerin kulağa geliş düzenine bakılırsa bir Asya ya da Doğu dili olabilirdi. Kısa bir sessizlik oldu. Hikaye yeniden başladı. Bu kez Fransızca olarak. Ama söz dizimi bozuktu. Mastar halinde fiiller, uyumsuz tanımlıklar, uygulanmayan ulamalar. Anna bu bozuk ve biçimsiz dili çözmeye çalıştı ama hikayenin başka bir versiyonu başlamıştı bile. Bu kez cümlelerin içinde anlamsız kelimeler dikkat çekiyordu. Bütün bunlar ne demek oluyordu? Birden derin bir sessizlik oldu. İçinde bulunduğu silindir biraz daha karanlığa gömüldü. Bir süre sonra doktor yeniden konuştu. "Bir sonraki test, her ülke adından sonra bana o ülkenin başkentini söyleyeceksin." Anna anladığına dair bir işaret yapmak istedi ama ilk ülkenin ismi kulağında çınladı. "İsveç." Düşünmeden cevap verdi. "Stockholm." "Venezuela." "Caracas." "Yeni Zelanda." "Auckland." "Hayır, Wellington." "Senegal." "Dakar." Her başkent en ufak bir zorlama olmadan kolaylıkla aklına geliyordu. Cevapları refleks olarak ağzından çıkıyordu ama sonuçtan memnundu. Demek bildiğini tamamen kaybetmemişti. Acaba Ackerman'la Lauren monitörde ne görüyordu? Beyninin hangi bölgeleri harekete geçiyordu? "Son test," diye uyardı nörolog. "Birazdan karşında aynada bazı yüzler belirecek. Yüksek sesle kim olduklarını söyleyeceksin. Mümkün olduğunca çabuk tabii." Bir yerlerde basit bir uyarının bile bir kelime, bir hareket, görsel bir ayrıntı, fobi mekanizmasını harekete geçirdiğini okumuştu. Psikiyatrlar bunu uyarı kaygısı olarak adlandırıyordu. Uyarı, terim kusursuzdu. Kendi durumuna gelince sadece yüz kelimesi bile kaygı duymasına yetiyordu. Birden boğulacak gibi oldu, midesi ağırlaştı, kolları ve bacakları uyuştu. Yutkunmakta zorlanıyordu. Aynada siyah beyaz bir kadın portresi belirdi. Kıvırcık sarı saçlar, kalın dudaklar, dudağın üstünde ben, çok kolay, Marilyn Monroe. Bu fotoğrafın ardından bir gravür belirdi. Karamsar bakışlar, karemsi bir çene, dalgalı saçlar, Beethoven. Yuvarlak bir şekerleme kutusu gibi düz ve parlak bir surat, iki çekik göz, Mao Zedong. Anna bu yüzleri ne kadar çabuk tanımış olmaktan şaşkındı. Başka yüzler birbirini izledi. Michael Jackson, Mona Lisa, Albert Einstein. Bir büyülü fenerden yansıyan parlak görüntüleri seyrediyormuş gibi bir izlenime kapılmıştı. Tereddüt etmeden cevap veriyordu. Kaygısı ve heyecanı çoktan azalmış, hatta yok olmuştu. Ama birden aynada beliren bir portre onu güç duruma düşürdü. Bu, kırklı yaşlarda ama hala genç görünen, fırlak gözlü bir adamdı. Sarı saçları ve kaşları onun belli belirsiz yeni yetme havasını daha da güçlendiriyordu. Bir elektrik dalgası gibi içini bir korku kapladı. Vücudu ısıyla gerildi. Bu yüz hatları ona yabancı gelmiyordu ama ne bir isim ne de bir anı çağrıştırıyordu. Belleği karanlık bir tüneldeydi. Bu yüzü daha önce nerede görmüştü? Bir aktör müydü? Ya da bir şarkıcı? Yoksa uzak bir tanıdık mı? Görüntü yerini başka bir resme bıraktı. Yuvarlak gözlüklü bir portreye. Anna cevap verdi. Ağzı kurumuştu. John Lennon. Sonra aynaya Che Guevara'nın resmi yansıdı. Anna yalvaran bir sesle konuştu. "Erik, dur." Ama geçit töreni devam ediyordu. Van Gogh'un bir otoportresi, parlak ve canlı renkler. Anna mikrofonun sapını kavradı. "Erik, lütfen." Görüntü bu kez değişmedi. Anna aynadan renklerin ve ısının tenine yansıdığını hissediyordu. Kısa bir sessizlikten sonra Ackerman sordu. "Ne var, ne oldu?" "O adam, tanımadığım adam. Kimdi o?" Erik cevap vermedi. David Bowie'nin biri başka, diğeri başka renkteki gözleri aynada titreşti. Anna hafifçe doğruldu ve bu kez daha güçlü bir sesle konuştu. "Erik, sana bir soru sordum. Kimdi o?" Ayna karardı. Bir saniye sonra Anna'nın gözleri karanlığa alıştı. Dikdörtgen aynada kendi aksini gördü. Soluk ve kemikli. Bir ölü yüzü. Sonunda doktor Anna'nın sorusunu cevapladı. O Lauren'dı Anna. Lauren Haymes. Kocan. Ne kadar zamandır bu tür unutkanlıklarım var? Anna cevap vermedi. Öğlen olmuştu. Sabahtan beri bir sürü teste tabi tutulmuştu. Radyografiler, skenerler, MR ve son olarak da yuvarlak makinedeki bu testler. Kendini yorgun, bitkin ve içi boşalmış hissediyordu. Ve bu ofis insanı daha da karamsar yapıyordu. Dar bir odaydı. Penceresiz, iyice aydınlatılmış bir oda. Etrafta bir yığın dosya göze çarpıyordu. Bazıları çelik dolaplara yerleştirilmişti ama çoğu yerlerdeydi. Duvarlarda insan beyinlerini, saçları kazınmış, üzerinde delikler bulunan kafataslarını gösteren çizimler, resimler vardı. Bir nörolog için gerekli her şey yani. Eric Ackerman tekrar etti. Ne kadar zamandır Anna? Bir aydan daha fazla. Tam olarak ne zaman? İlk seferi hatırlıyor musun? Elbette hatırlıyordu. Böyle bir şeyi nasıl unutabilirdi? Geçtiğimiz 4 Şubat'tı. Bir sabah banyodan çıkıyordum. Koridorda Lauren'la karşılaştım. Giyinmiş, büroya gitmek için çıkmak üzereydi. Bana gülümsedi. İrkildim, ne olduğunu anlayamadım. Hiç mi? İlk anda hayır. Sonra yavaş yavaş her şey kafamda yerli yerine oturmaya başladı. O anda neler hissettiğini bana anlat tam olarak. Anna omuzunu silkti, siyahlı kahverengili şalının altında yaptığı belli belirsiz bir hareketti bu. Tuhaf bir duyguydu, çok kısa sürdü. Sanki daha önce yaşanmış bir şeydi. Bu tedirginlik şimşek gibi geldi geçti. Parmaklarını şıklattı, sonra her şey normale döndü. O an ne düşündün? Çok yorgundum o günlerde, ona yordum. Ackerman önündeki bloknota bir şeyler yazdı. Sonra yeniden sordu. Lauren'a o sabahtan söz ettin mi? Hayır, bana fazla önemli gelmemişti. Peki ikinci kriz o ne zaman oldu? Ertesi hafta, ard arda birkaç kez. Hep Lauren'ın önünde mi? Evet, hep. Ama bu krizlerin sonunda Lauren'ı hatırlıyordun, değil mi? Evet, ama her kriz bana... Bilmiyorum, sanki biraz daha uzun geliyordu. O zaman Lauren'a bundan söz ettin mi? Hayır. Neden? Anna bacak bacak üstüne attı, zayıf ellerini koyu renkli ipek eteğinin üzerine koydu. Tüylerinin rengi solmuş, iki kuşu andırıyordu. Ona bundan söz etmek sorunu daha da büyütecek gibi geldi bana. Ve sonra... Nörolog gözlerini önündeki bloknottan kaldırdı. Kızıl sarı saçları gözlüklerinin camından yansıyordu. Ve sonra? İnsanın kocasına bunu söylemesi kolay bir şey değil. O, Lauren'ın odada olduğunu hatırladı. Arkasında ayakta duruyordu. Sırtını çelik dolaba dayamıştı. Lauren benim için her geçen gün bir yabancı oluyordu. Doktor Anna'nın kaygılandığını fark etmişti. Konuyu değiştirmeyi tercih etti. Bu tanıyamama, daha doğrusu hatırlayamama sorunu başka yüzler içinde oldu mu? Bazen, dedi Anna tereddütle, ama çok nadir. Kimler mesela? Mahalledeki dükkan sahipleri. İş yerimde de başıma geldi. Bazı müşterileri hatırlayamıyordum. Halbuki sürekli gördüğüm kişiler. Peki arkadaşların? Anna belirsiz bir hareket yaptı. Arkadaşım yok. Ya ailen? Annem ve babam öldü. Güneybatı'da sadece birkaç amcayla kuzen var. Ama onları görmeye hiç gitmedim. Ackerman hala not alıyordu. Yüz hatlarından tepkisi anlaşılmıyordu. Bal mumundan bir heykel gibiydi. Anna bu adamdan tiksiniyordu. Lauren'ın bir aile dostuydu. Bazen onları akşam yemeğine gelirdi ama her koşulda buz gibi soğukluğunu sürdürürdü. Şüphesiz araştırmaları, beyin, beynin yapısı, insanın bellek sistemi hakkında konuşulursa başka. İşte o zaman her şey değişirdi. Öfkelenir, kendinden geçer, uzun kollarıyla havayı döverdi. Demek senin için en temel sorun Lauren'ın yüzü, öyle mi? Diye sordu. Evet, ama aynı zamanda bana en yakın olan, en sık gördüğüm kişi o. Başka bellek bozuklukları da hissediyor musun? Anna alt dudağını ısırdı, bir kez daha tereddüt etti. Hayır. Zaman ve mekan içinde yönelme bozuklukları. Hayır. Konuşma bozuklukları. Hayır. Bazı hareketleri yapmakta zorlanıyor musun? Anna cevap vermedi, sonra hafifçe gülümsedi. Alzheimer'dan şüpheleniyorsun, değil mi? Teşhis koymaya çalışıyorum. Hepsi bu. Anna'nın da düşündüğü ilk hastalık bu olmuştu. Bilgi toplamış, tıp ansiklopedilerini karıştırmıştı. Yüzleri tanıyamama, hatırlayamama Alzheimer hastalığının semptomlarından biriydi. Ackerman genellikle çocukları ikna etmekte kullanılan bir ses tonuyla ekledi. Kesinlikle Alzheimer olacak yaşta değilsin. Zaten ilk muayenelerden itibaren bunu biliyorum. Nörodejeneratif bir hastalığa yakalanmış bir beyin çok spesifik bir morfolojiye sahiptir. Ama hastalığını tam olarak teşhis edebilmek için sana tüm bu soruları sormak zorundayım. Anlıyor musun? Anna'nın cevabını beklemedi ve son soruyu tekrar etti. Bazı hareketleri yapmakta zorlanıyor musun? Hayır. Uyku bozuklukları? Yok. Peki nedenini bilmediğin bir uyuşukluk? Hayır. Migren? Asla. Doktor blok notunu kapattı ve ayağa kalktı. Her seferinde aynı şaşırtıcı görüntü. Yaklaşık 1.90 metre boyunda, 60 kilogram civarındaydı. Beyaz önlüğünü sanki kuruması için üzerine asmışlar gibi sırtında taşıyan bir fasulye sırığını andırıyordu. Kızıl saçlı, beyaz tenliydi. Kötü kesilmiş dağınık saçları bal rengiydi. Tüm vücudu göz kapaklarına kadar çillerle kaplıydı. Suratı köşeliydi, metal çerçeveli, ince camlı gözlükleri yüzünün bu köşeli görüntüsünü daha da belirgin kılıyordu. Onun bu fizyonomisi zamanın yıpratıcı etkisine maruz kalmamış gibiydi. Lauren'dan daha yaşlıydı. 50'li yaşlarda olmalıydı ama çok daha genç gösteriyordu. Yüzündeki kırışıklıklar belli belirsizdi. Keskin, sert, ifadesiz yüz hatları vardı. Sadece yanaklarındaki geçmişe ait sivilce izleri onun geçmişi ve yaşı hakkında bilgi veriyordu. Doktor odanın içinde birkaç adım attı. Konuşmuyordu. Saniyeler akıp gidiyordu. Anna fazla dayanamadı, sordu. Tamam, peki neyim var benim? Nörolog cebindeki metal bir nesneyi şıngırdattı. Anahtar olmalıydı ama daha çok bir söylevin başladığını bildiren zil sesini andırıyordu. Müsaade et, önce sana yaptığımız testleri izah edeyim. Çok iyi olur, evet. Kullandığımız makine bir pozitron kamerası. Uzmanlar ona PET scan diyor. Bu aygıt pozitron yayımlı tomografi tekniğine göre çalışıyor. Beynin gerçek zamanda etkinlik bölgelerini incelemeyi sağlıyor. Seninle bir tür genel revizyon gerçekleştirmek istedim. Beynin yerleri çok iyi bilinen birçok önemli bölgesinin görme, konuşma, bellek mesela işleyişini incelemek gibi. Anna tabi tutulduğu farklı testleri düşündü. Renk kareleri, farklı biçimlerde anlatılan hikaye, ülke başkentlerinin isimleri. Anna bu testlerin hiçbirinde zorluk çekmemişti. Ackerman yeniden konuşmaya başladı. Konuşma mesela. Her şeyin alın lobunda işitme, sözcük, dağarcığı, söz dizimi, anlatma, düzgün ifade gibi alt sistemlere ayrılan bir bölgede gerçekleşir. Parmağıyla kafasına dokundu. Bu bölgelerin ortak çalışması sözcükleri anlamamızı ve kullanmamızı sağlar. Biraz önceki küçük hikayem sayesinde kafandaki bu sistemlerin her birini harekete geçirdim. Doktor küçücük odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürümeyi sürdürüyordu. Duvarlardaki resimler doktor adım attıkça bir görünüyor bir kayboluyordu. Tuhaf bir resim Anna'nın dikkatini çekti. Bu büyük ağızlı iri elli bir maymunun renkli resmiydi. Neonlardan yayılan ısıya rağmen sırtı buz gibiydi. O halde, dedi Anna iç çekerek. Ackerman güven vermek isteyen bir hareketle ellerini iki yana açtı. Evet, her şey yolunda. Konuşma, görme, bellek, her bölgenin faaliyeti gayet normal. Lauren'ın portresinin gösterildiği anın dışında. Ackerman masasına doğru eğildi ve bilgisayar ekranını çevirdi. Ekranda bir beynin dijital görüntüsü vardı. Parlak, yeşil renkli, profilden bir kesitti. İç kısmı ise simsiyahtı. Lauren'ın fotoğrafını gördüğün anda beynin. Hiçbir tepki yok. Hiçbir bağlantı yok. Düz, sade bir resim. Bunun anlamı ne? Nörolog doğruldu ve ellerini yeniden ceplerine soktu. Yapmacık, abartılı bir tavırla göğsünü şişirdi. Kararın açıklanacağı büyük an bu olmalıydı. Beyninde bir lezyon olduğunu düşünüyorum. Lezyon mu? Özellikle yüzleri tanıma, hatırlama bölgesini etkileyen bir lezyon. Anna şaşkındı. Yüzleri tanıma bölgesi de mi var? Evet, beynin sağ yarım küresinde, art beyinde, şakak lobunun karıncık bölümünde yer alan ve sadece bu işlevi yerine getirmekle görevli bir nöron sistemi bu. 50'li yıllarda keşfedildi. Bu bölgedeki damarları hasara uğramış kişiler yüzleri tanıyamıyor, hatırlayamıyordu. O tarihten beri PET scan sayesinde çok daha kesin bir şekilde lezyonun yerini saptıyoruz. Mesela bu bölgenin gece kulüplerinin ve kumarhanelerin giriş kapılarında duran bodyguardlarda çok daha gelişmiş olduğu biliniyor. Ama bana gösterdiğin yüzlerin çoğunu tanıyorum diye atıldı Anna. Test sırasında bütün portreleri tanıdım. Evet, kocanın resmi dışında bütün portreleri ve bu da önemli bir belirti. Ackerman iki elinin işaret parmaklarını dudaklarında birleştirdi. Düşünen adam görüntüsü vermek ister gibiydi. Duygusuz ve soğuk olmadığında yapmacık ve tumturaklı davranışlarda bulunuyordu. İki tip belleğimiz vardır. Biri okulda öğrendiklerimizle oluşan bellek, diğeri özel hayatımızda öğrendiklerimizi içeren bellek. Bu iki bellek beyinde aynı yolu izlemiyor. Yüzlerin anlık analizleriyle kişisel hatıralarından yola çıkarak onların mukayesesi arasında bir bağlantı kurmada zorluk çektiğini düşünüyorum. Bir lezyon bu sistemin normal çalışmasını engelliyor. Einstein'ı tanıyabilirsin ama senin özel arşivinde yer alan Lauren'ı tanıyamıyorsun. Peki bu tedavi edilebilir mi? Tamamen. Bu işlevi beynin daha sağlıklı bir bölgesine taşıyarak. İşte bu da beyin denilen organın avantajlarından biri. Yeniden biçim verilebilir olma özelliği. Bu nedenle bir yeniden eğitim programına tabi tutulman gerekiyor. Bir tür zihin egzersizi, düzenli alıştırmalar, uygun ilaçlarla desteklenecek elbette. Nöroloğun ciddi ses tonu bu iyi haberle bağdaşmıyordu. Peki sorun ne? Diye sordu Anna. Lezyonun nedeni. İşte burada durum değişiyor, bunu itiraf etmek zorundayım. Herhangi bir tümör belirtisi, nörolojik bir anomali yok. Beynin bu bölgesindeki kan dolaşımını etkileyecek bir kafa travması geçirmedin. Beyin damarlarında da bir arıza yok. Teşhis koyabilmek için yeni ve daha ileri tetkiklerin yapılması lazım. Ne tür tetkikler? Doktor yeniden masasına oturmuştu. Donuk gözleri Anna'ya sabitlendi. Biyopsi, beyin korteksinden küçük bir doku parçası alma. Anna birkaç saniye boyunca söyleneni anlamaya çalıştı. Sonra yüzünü bir korku dalgası kapladı. Lauren'a doğru döndü ama kocası onaylayan bir ifadeyle Ackerman'a bakıyordu. Korku yerini öfkeye bıraktı. Kuşkusuz o ikisi suç ortağıydı. Kaderi çoktan belirlenmişti. Belki de bu sabah kliniğe geldiği andan itibaren. Kelimeler dudaklarının arasından titreyerek döküldü. Söz konusu bile olamaz. Nörolog ilk kez gülümsedi. Anna'nın yüreğine su serpmek isteyen bir gülümsemeydi bu ama çok yapmacıktı. Çekinmene, korkmana gerek yok. Stereotaktik biyopsi uygulayacağız. Basit bir sondayla kimse beynime dokunmayacak. Anna ayağa kalktı ve şalına sarıldı. Altın varaklı karga kanatlarını andırıyordu. Lauren müdahale etti. Böyle kestirip atamazsın. Eric beni temin etti ki ondan yana mısın? Hepimiz senden yanayız dedi Ackerman. Anna bu iki riyakarı daha iyi görebilmek için geriledi. Kimse beynime dokunmayacak diye yineledi. Kararlı bir ses tonuyla belleğimi tamamen yitirmeyi hatta bu hastalık sonucunda gebermeyi tercih ederim. Birden bağırmaya başladı, panik halindeydi. Asla, anlıyor musunuz?